Ayrım 22, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 254. 10. Bölüm. Mustafa akşamüstü tabancasını beline bağladı, fişeklerini cebine koydu, Mehmetlerin avlusuna geldi. Dut ağacının dibindeki yazılı mermer taşın üstüne oturdu, beklemeye başladı. Ne Mehmet ne de Ali Çavuş ortalıkta gözükmüyorlardı. Sivri kayalığın üstündeki apak kale yarısına kadar bir bulutun içinde kalmıştı. Bulut bir güneye bir kuzeye kayıyor, bir türlü yerinden ayrılamıyordu. Çok yukarılarda da geniş halkalar çizerek 11 tane uzun kanatlı kartal dolaşıyordu. Mustafa'nın gözleri bir kapıda, bir kartallarla kaledeydi. Ali Çavuş da bir türlü dışarıya çıkmıyordu. Mustafa belinden tabancasını çıkardı, içindeki kurşunları şalvarının eteğine döktü, tabancayı söktü, topunu gözden geçirdi, geriye yerine taktı. Kurşunları da teker teker topa koydu. Birkaç kez de topu hızla çevirdi. Bu tabanca babasının sağlığında bile onun oyuncağıydı. Anası bu nagantı nereye saklarsa saklasın o tabancayı buluyor, seferden öğrendiği gibi onu yağlıyor, mermilerini çıkarıyor, geri dolduruyordu. Bir keresinde de kalenin yamacına gitmiş, kayanın dibindeki keleplemiş boz yılana arka arkaya 3 kurşun atmıştı. Korkusundan eli ayağı kesilmiş, dizleri çözülmüş, tabanca elinden düşmüş, bundan sonra da böyle bir denemeye bir daha girişmemişti. Ama gene de tabancasını elinden bırakmamış, onu yağlamış, menevişlenen namlusunu, topunu gün ışığı altında bıkmadan usanmadan seyretmeye doyamamıştı. Bir çıtırtı duydu. Ali Çavuş'un evinin kapısı gıcırdadı. Mustafa telaşla tabancasını kabına koydu, ayağa kalktı. Ona doğru gülümseyerek gelen Ali Çavuş'a gülümsedi. ''Ne o Mustafa, neden burada oturuyorsun da eve gelmiyorsun? Bir şey mi var?'' Mustafa şaşkın. ''Biz onu gördük.'' dedi. ''Onunla da dövüştük. Akkuş.'' Sözünün gerisini getiremedi. Akkuş onun kanatlarını yoldu diyecekti, sustu. ''Kimi gördünüz Mustafa'm?'' Sesi yumuşak, sevecendi. Mustafa yüreklendi. ''Senin zilli kuşu gördük.'' ''Nerede?'' ''Cinlik oyakta. Biz oraya çiğdem toplamaya gittik Mehmet'le, Nuri'yle. O da bizi görünce, Mehmet'i de tanıyınca bize çok saldırdı.'' Üstümüze geldi, gözümüzü oyacaktı. Biz ağzı aşağı yere kapaklanınca gözümüzü bulamadı. Zillerini öfkeden öyle çok, öyle çok öttürüyordu ki kulağımız sağır olacaktı. Tam bu sırada, akkuş geldi diyecekti, beceremedi. Ali Çavuş'un gözlerinin içine baktı, onun çok yeşil bakışlarıyla karşılaştı. Çavuş her zaman, her kim olursa olsun, çocuk, büyük, onların gözlerinin İçine gözlerini kırpmadan bakardı. Bu onun huyuydu. Mustafa onun gözlerinin yeşil kıvılcımlarında kendine karşı sevgi gördü. Sonra ben tabancamı çektim. Zilli kuş benim tabancamı görünce korktu gitti. Öteki kayanın başına kondu. Zillerini öttürmeye başladı. Biz de yattığımız yerden kalktık, mağaranın ağzına yürüdük. Kuş da bizimle üstümüzde uçarak geldi. O bize yaklaştıkça ben tabancamı çıkarıyordum. O da korkup bize yaklaşmıyordu. Biz mağaranın ağzına gelince o mağaradan korktu, bize yaklaşamadı. Kalenin oraya, yükseğe uçtu. Kanatlarını titretti, zillerini öttürdü. Ben gene tabancayı çektim, o da korktu. Ben eğer... Mustafa ter içinde kalmış, dili diline dolaşıyordu. Ben eğer... Sen eğer diye gözlerinin içi gülerek sordu Ali Çavuş. Bu arada saçlarını da okşadı. Mustafa'ya güven geldi. Ben eğer tabanca kullanmasını bilseydim o kuşu öldürürdüm. Öldürünce de onu sana getirirdim. O kadar yaklaştı ki bize. Sen orada olsaydın onu kanadından yakalar, boynunu bükerdin. Bükerdim dedi Ali Çavuş. Bükerdim ya, o bana hiç yaklaşır mı ki? Yaklaşamaz dedi Mustafa. O sana hiç yaklaşabilir mi ki? O bizi çocuk gördü de, Mehmet'in de senin oğlun olduğunu bildi de. O kuş Allah'ın belası bir kuştur. Afsundu dedi Mustafa. Havva'na diyor ki, o kuş var ya, o kuşu Ali Çavuş vuramıyorsa, Ali Çavuş o kuşu vurursa diyor. Mustafa gene sözünü yuttu. Ne diyor o cadı diye sordu Ali Çavuş. Diyor ki Ali Çavuş. Söyle susma. Diyor ki. Mustafa söyleyeceğini bir türlü söyleyemiyordu. Ne diyor? Diyor ki Ali Çavuş iyi ki o kuşu vuramıyor. Vurursa o da deli Rama Çavuş gibi çont olacak diyor. Ben vurursam o kuşu hiç çont olmayacakmışım. Öyleyse ne yapalım Mustafa'm? Mustafa sözü döndürüyor, dolaştırıyor. Ne istediğini bir türlü ona söyleyemiyordu. Ali Çavuş onu eve çağırdı. Gel Mustafa'm dedi. Seninle içeride bir kahve içelim. Mustafa'nın içi sevinçle doldu. Çünkü Ali Çavuş yalnız en çok sevdiklerine, saydıklarına kahve içirirdi. Bu köyde de onun kahvesini içmiş kişi sayılıydı. Ali Çavuş önde, Mustafa arkada eve girdiler. Ocağın iki yanındaki minderlere karşılıklı oturdular. Küllenmiş ocaktaki kahve kaynıyordu. Ali Çavuş raftan büyük, ağızları geniş, kulpsuz, kırmızı çizgili iki fincanı aldı. Birisini kendi önüne, birini de Mustafa'nın önüne koydu. Önce Mustafa'nın fincanını, ardından da kendisininkini doldurdu. "Bu kahve şekersiz," dedi. "Sen çok şekerli mi içersin?" Mustafa mutluluktan uçuyordu, sesi biraz da yaltaklanarak. "Sen nasıl içiyorsan." Ali Çavuş hiç bozmadı. "Öyleyse içelim." İlk önce kendi aldı, kahvesini öpürdetti. Mustafa da tıpkı onun gibi yaptı. O da bayağı öpürdetti. Kahve acıydı, ağzını da yaktı. Aldırmadı. "Senin dilinin altında bir şeyler var Mustafa." Mustafa iyice yüreklenmişti. "Var Ali Çavuş," dedi. "Senden de bir dileğim var." "Söyle yavrum, senin dileğin benim bağışım üstüne. Babam benim en iyi arkadaşımdı, onun çok iyiliğini gördüm. Ben askerden döndüğümde elde yok, avuçta yok. Baban olmasaydı o kış biz acımızdan ölürdük. Bütün köye de babam buğday, yağ verdi. İneği olmayana inek, öküzü olmayana öküz, saban, pulluk, araba aldı. Senin baban işte böyle bir adamdı Mustafa'm. İnşallah sen de onun gibi bir adam olursun. Olursun ya, bu senin amcan Hasan var ya, çok beceriksiz. O kadar paranın, malın, mülkün altından girdi de üstünden çıktı. Babam buraya, senin oturduğun yere oturur, onunla kahve içerdik. Her kasabaya gidişinde de bana okka okka kahve getirirdi. Bana bu kahve tiryakiliği askercilikle Almanlardan geçti. Kahve çok pahalı. Ne bileyim ben böyle olacağını. Öğrendik işte. Şimdi söyle ne istiyorsun? İşte o dağ gibi baba yiğit İsmail Ağa'yı kanı ciğeri bir sinek etmez bir kötü adam öldürdü. Dağda geziyor. Bir ejderha kesilmiş. Kimse de onunla başa çıkamıyor. Ama belli olmaz. Su testisi su yolunda kırılır. Bir gün onu da öldürecek birisi bulunur. Birisi bulunur derken Mustafa'nın gözlerinin içine gözlerini çivi gibi dikti. Söyle. Sustu bekledi. Gözleri Mustafa'nın gözlerindeydi. Sen bana tabanca sıkmayı öğreteceksin. Ben de o zilli kuşu senin için öldüreceğim. Olur diye güldü Ali Çavuş. Biliyordum senin bir gün bunu benden isteyeceğini. Çıkar bakalım senin şu tabancayı da görelim. Mustafa tabancayı belindeki kabından çıkardı ona uzattı. Biliyorum bu tabancayı. Koca İsmail Ağa'nın en güzel tabancasıydı bu. Dedim ki ona İsmail Ağa sen düşman sahibisin. Senin gibi insanlar yalnız nagant kullanmalı. Kurşunun birisi çürük çıkarsa ikincisi patlar. Toplu tabancalardan iyisi yok. Ben de biliyorum diye sevindi Mustafa. Bunlar hiç tutukluk yapmazlar. Kaç tane mermin var? 16 tane diye karşılık verdi Mustafa. Belki de 20. Yetmez dedi Ali Çavuş. Var anandan para al, git deli Poyraz'a. Sana 100 tane nagant kurşunu versin. Ona de ki Ali Çavuş istiyor de kurşunları. Mustafa kahvesini bitirmişti. Tabancayı Çavuş'un elinden aldı. Hemen eve koştu. Ana dedi. Bana para ver, hemen ver. Kurşun alacağım. Ali Çavuş bana tabanca kullanmayı öğretecek. Ben de tabanca sıkmayı öğrenince onun zilli kuşunu vuracağım. Kuş ona zıt gidiyor, onun ölmesi gerek. O kuş bize de saldırdı. Gözlerimize uyuyordu az daha. O bir kuş değil, zilli bir bela. Zero Hatun alt dudağını ağzına aldı, ısırdı, düşündü. Ne düşünüyorsun ana? Ben tabanca sıkmayı öğrenmezsem olmaz. Boynunu büktü, yalvarırcasına Zero Hatun'un gözlerinin içine baktı, ciddileşti. Bak Zero Hatun dedi, ömründe ilk olaraktan ona Zero Hatun diyordu. Bak Zero Hatun, o adam var ya, sustu. Kim? Beni o mağaraya götüren adam. İşte ben tabanca sıkmayı bilseydim, o adam da beni alıp mağaraya götüremezdi. Korkardı benden. Mehmet de benim yerimi bulamasaydı, ben de o mağarada ölürdüm. Kayış kanatlar kanımı emer de beni... Zero Hatun gülümsedi. Zero Hatun, beni dinle. Ali Çavuş bana dedi ki, ben dedi, sana 10 güne kalmaz bir tabanca öğretirim ki, öyle bir atıcı olursun ki, sen uçan turnayı gözünden vurursun. Biliyorum diye sevindi Zero Hatun, sen öğrenirsin. Dayın senin yaşındayken bir kervan kesmişti Van Gölü'nün yanında. Haydi birlikte gidelim Deli Poyraz'ın yanına. Deli Poyraz'ın evinin bir köşesi nar ağacına dayalıydı. Onlara çok yakındı. Kaktüs ağılını narın yanından geçince kendilerini Deli Poyraz'ın avlusunda buldular. Deli Poyraz onları upuzun boyuyla karşıladı. Yüzünde de Zero Hatun'un onun evine gelmesinden dolayı bir şaşkınlık vardı.
Hoş geldin, safa geldin evime Zero Hatun. Buyur içeriye, bir acı kahvemizi iç.
Hemen içeriye koştu, karısına bir şeyler söyledi, geri dışarıya çıktı. Onun evi de yanları kamış, cilt, üstü saz olan buhudu. Bu ev köyün bütün evlerinden uzundu ve Deli Poyraz çaldığı bütün atları bu uzun evde saklardı. Onun evinde her zaman çalınmış birkaç at bulunurdu. Çok uzun boylu, çakır gözlü, seyrek saçlı, azıcık öne eğik yürüyen bir kişiydi. Çok güzel türküler söyler, bahar aylarında köylülere günlerce Köroğlu hikayeleri anlatırdı. Bütün tütün kaçakçıları, öteki kaçakçılar, eşkıyalar, ünlü destancılar onun evine inerlerdi. Komşu oldukları halde şimdiye kadar ne Zero Hatun ne de Mustafa onun evine uğramamışlardı. Mustafa ise onun evine gitmek için can atıyordu. Hele Deli Poyraz'a aşıklar, destancılar geldiğinde çocuk deli oluyor, narın dibine geliyor, sırtını ağaca dayayıp aşıkların türkülerini, destancıların bitip tükenmeyen destanlarını oradan dinliyordu. Anası onu Deli Poyraz'ın evine niçin göndermiyordu? Mustafa bunu bir türlü anlayamamıştı. Köylü de pek o kadar sevmiyordu Deli Poyraz'ı. Mustafa bunun da sebebini düşünüyor, taşınıyor, bir türlü anlayamıyordu. Buyur Zero Hatun, buyur içeriye. Zero Hatun içeriye girdi. Kadın ocağın yanına üst üste iki döşek atmış, kahveyi de ocağa sürmüştü. Zero Hatun bağdaş kurup oturdu. Mustafa da onun yanına bağdaş kurdu. Az sonra kahve pişti. Deli Poyraz'ın genç, kara gözlü, büyük memeli karısı geniş ağızlı fincanlara kahve koydu. Önce Zero Hatun'a, sonra Mustafa'ya, ardından da Poyraz'a verdi. Zero Hatun uzun parmaklarıyla fincanı inceden tuttu, höpürdetmeden içmiyorcasına kahvesinden ilk yudumu aldı. Mustafa tıpkı Ali Çavuş gibi gürültüyle höpürdetti. Çocuk Poyraz'ı kahvesini nasıl içecek diye bekliyordu. O da Zero Hatun'a öykündü, azıcık dudağı kıpırdadı.
Evime gelmekle ağamın hatunu bana ünler bağışladı. Biz ağayla her zaman hep dost kaldık. O ağam var ya, karıncayı bile incitmezdi. İyilere yalnız kötüler kıyar.
Kahveler bitinceye kadar hep Deli Poyraz konuştu. Sevinçli ve coşkuluydu.
Ağam canı sıkıldığında hep bana gelir, türküler söyletir, kederlenir. Hiç konuşmadan öyle hüzünlü çeker giderdi. Kim bilir onun ne derdi vardı. Bir daha öyle bir adam bu dünyaya gelir mi ki? Kıtlık yılında bütün köyü o açlıktan kurtardı. O pis, o dağ gibi adamı öldürdü de biz de adam mıyız? Onu öldürene hiçbir iyilik yapamadık. Onun kanlısı da dağlarda salınıp gezer. İçimizde bir tek insan, yiğit sen çıktın Zero Hatun. Onu öldürtmek için elinden geleni yaptın. Koca bir serveti yoluna harcadın ya, başka ne gelir elinden? Çukurova'nın kartal gibi yiğitleri hep yalancı, hep fos çıktı. Geçen gün Zalan'ın oğlunu gördüm. Gavur mağarasında, o da gözü kör olası, ocağı sönesi. Ocağı da söndü ya, Salman'ı arıyordu. Arıyor da bulamıyormuş. Salman da Kayranlı Dağ'da geziyor, yol kesiyormuş. Duydum ki yakında da köye gelecekmiş. Diyormuş ki köyde bir iki işim daha var. Bir de duydum ki o buradaymış her gecede.
Zero Hatun onun sözünü kesti. Bunu ben de duydum.
Her gecede.
Biliyorum Poyraz, dedi Zero Hatun çok sert. Biliyorum, her şeyi biliyorum. Poyraz'ın gözlerinin içine hışımla baktı. Poyraz ona ne demek istediğini anladı, sustu. Senden bir isteğim var Poyraz.
Buyur hatun, senin buyruğun başım gözüm üstüne.
Mustafa'ya ver şu tabancayı, dedi. Onun belindeki tabancayı kılıfından daha Mustafa davranmadan çekti aldı. Buna çok kurşun gerek, dedi. Var mı? Poyraz tabancayı onun elinden aldı. Yüzü kederlendi, gözleri doldu. Silahı elinde evirdi, çevirdi baktı.
Bu tabancayı ağaya İskenderun'dan ben getirmiştim, diye kısık bir sesle konuştu. Ağa bu tabancayı o kadar çok severdi ki uzun bir süre hiç cebinden çıkarmadı. O gün vurulduğunda İsmail Ağa'nın tabancası yanında yoktu. Eğer olsaydı o piç onun yanına hiç yaklaşabilir miydi? Ne yazık ki İsmail Ağa camiye giderken o yanına tabanca almazdı. O öyle bir nişancıydı ki 30 arşından serçeyi vururdu.
Benim eşkıya kardeşim gibi, dedi Zero Hatun.
Poyraz, duydum dedi, senin kartal kardeşini, onun gibi bir yiğit bu dünyaya gelmemiş ki.
Gelmedi, dedi Zero övünerek.
Mustafa da onun yeğeni.
Onun yeğeni, dedi Zero gözleri parlayarak.
Doğru, Mustafa düşman sahibi, ancak babasının öcünü bir yiğit oğul alabilir. Bu tabanca iyi bir tabanca, size öyle bir kurşunlar vereceğim ki, bereket versin, çok var bende bu tabancanın kurşunundan.
Kalktı, evin öteki bölmesine gitti. Elinde iki gözü de dolu bir halı heybeyle döndü. Zero Hatun'un önüne attı.
Bunun hepsi sizin. Sizin parasını da ne zaman isterseniz o zaman verin. İsmail Hanım, bende çok iyiliği var. Mustafa ancak bu kadar kurşunu harcadıktan sonra iyi bir nişancı olabilir. Bundan sonra ben bu kurşunlardan daha çok getirtirim.
Sağ ol, dedi Zero. Şimdi ben bunun parasını vereyim de.
Elini kuşağına atarken Mustafa'ya döndü. Al heybeyi de eve götür, kaldırabilir misin?
Oho, dedi Mustafa. Bunun ikimisini bile kaldırırım.
Heybeyi yüzünü buruşturarak, zorlayarak omuzuna aldı, kapıdan fırladı. Zero arkasından seslendi. Kurşunları evde boşalt da heybeyi hemen geri getir. Seni burada bekliyorum. Zero onun istediği parayı hiç pazarlık etmeden verdi. Poyraz, Zero Hatun, işte bunu çok iyi yaptın Zero Hatun. Silahsız insan hele düşman sahibi ise, hele o düşman onun kanına susamışsa, o da bunu biliyorsa, bu dünyada kendisini çıplak görür, anadan doğma çıplak. Bunu iyi yaptın. Mustafa bir haftaya kalmaz, dayısı Van Gölü Kartalı gibi o da bir Çukurova Kartalı olur, dedi. Zero Hatun içini çekti. İnşallah Poyraz, inşallah, dedi. İnşallah kardeşim. Bu sırada Mustafa geldi, boş heybeyi oraya koydu.
Ana, ben gidiyorum.
Git kurban olduğum aslanım.
Size mavzer kurşunu da gerek olacak.
Olacak, diye ayağa kalktı Zero Hatun. Hele bir tabancayı öğrensin de sıra mavzere gelsin. Filintalar duruyor mu?
Duruyor, dedi Zero başını kaygıyla sallayarak. Bir işe yaramadıktan sonra.
Poyraz onu nar ağacının altına kadar uğurladı. Mustafa o gün Ali Çavuş'a gitmedi. Gece yarısına kadar iki heybe gözü mermiyi tabancasına doldurdu, doldurdu, boşalttı. Hasan evin içinde gidiyor, geliyor, gözü elindeki tabancadan, önüne yığdığı mermilerden başka hiçbir şeyi görmeyen yeğenine kuşkuyla, üzüntüyle bakıyordu.
Zero, sen bu işi hiç iyi etmiyorsun. O daha bir karış çocuk.
Biliyorum Hasan, biliyorum ya. Başka bir mümkünüm, çarem var mı?
22. ayrımın sonu. Sayfa 262.